Ayrım 3.
Satranç düşkünü 1. Mahmud'a İran hükümdarı Nadir Şah'ın 1741'de gönderdiği armağanlar arasında 10 adet fil de vardır. 1. Mahmud'un karşılık olarak 6 yıl sonra gönderdiği armağanlar ise elçi olarak görevlendirilen Kesriyeli Ahmet Paşa tarafından Şah'a sunulamaz. Bunun nedeni Nadir Şah'ın bir suikast sonucu öldürülmesidir. Topkapı Sarayı'nda sergilenen ünlü zümrütlü hançer sahibine ulaşamayan armağanlardan yalnızca biridir. O ki satrançtan ve aynı zamanda bu oyunun en önemli taşı olan Şah'tan söz ediyoruz. Atol Behramoğlu'nun 1972'de İran Şahı için yazdığı dizeleri okumanın zamanı geldi de geçiyor demektir. Elinde ne piyon kaldı, ne vezir, ne kale. Düştü birbiri ardına atlar, filler. Ama Şah hala ayak diremekte. Yeni taşlar bulundu çünkü, köpekler. İhaleyi kazanıp halka açıldığını söyledikleri Kız Kulesi'nde akşam yemeğini 55 dolardan satan şirket yetkilileri, onarıma başlamadan önce sandallarla yaklaşanları korkutmak için 3 köpekle koruma altına almışlardı adacığı. İkisi beyaz, biri siyah renkte olan bu köpekler gün boyu kulenin yanından geçen sandallara, motorlara havlamaktan, martıları kovalamaktan öylesine yorgun düşüyorlardı ki onları kıyıya çıkarmayı düşündüm bir ara. Ama Bernard Shaw'un şu sözünü anımsayıp vazgeçtim bu düşüncemden. Zincirlenmiş köpekler mülkün en eski koruyucularıdır. İlk ısırdıkları da onları zincirden kurtaranlardır. Kız Kulesi'ni şiir cumhuriyeti ilan ettikten sonra kimi şairlerin tenimde bıraktıkları diş izleri yeterdi bana. Ama ne köpeklerin ne de şiir cumhuriyetine saldıranların dişleri Hüseyin Şalvarlı'nın 1964 yılında karşılaştığı dişler kadar keskin olamaz. Vapurların birer tiryaki gibi ilk sigaralarını yakıp dumanını bacalarından tüttürdüğü sabahın erken saatlerinde balıkçı Hüseyin Şalvarlı orkinoz avlamak için oltasını denize bırakır Kız Kulesi önünden. 170 kulaç boyundaki oltanın ucuna yem olarak bir torik takmıştır. 43 yaşındaki usta balıkçı, dalgaların bir güreşçi gibi elense çektiği sandalında Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'ı düşünür. Oltayı tutan elleriyle ne de olsa güreş tutmuştu ünlü pehlivanla. Gerçi o zamanlarda küçüktü ama olsun. Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'ın güreşçi olması için bilgilerini anlattığı, hatta herkesten daha çok ilgilendiği çocuğuydu köyün. Ne var ki o, insanlar yerine denizle boğuşmayı tercih eder ve kendi bulduğu koca balıkları tuş etme yöntemlerini tüm İstanbul balıkçılarına öğretir. İlk olarak 390 kilo ağırlığında bir orkinoz yakalayan Hüseyin Şalvarlı, ikinci seferde yemi kaptırdığı için bir gitarın kopuk teli gibi yukarı çeker oltasını. Ucuna torik balığı takılarak suya bırakılan olta, suyun üstündeki birkaç deniz anasının yanından geçerek Kız Kulesi'nin derinliklerine doğru kaybolur gözden. Üçüncü kez denize salınan oltanın bir ucunda yine bir balık, diğer ucunda yine Hüseyin Şalvarlı vardır. Ama bu kez durum farklıdır. Balıkçı her zamankinden daha heyecanlı, balık her zamankinden daha büyüktür. Hüseyin Şalvarlı geriye dönüp baktığında Kız Kulesi'nden giderek uzaklaştığını fark eder. Oltaya takılan dev balık sandalı saatlerce sürükler. İstanbulluların işlerine gitmek üzere bindikleri vapurların pencerelerindeki dalgın bakışları arasında inanılmaz bir savaş yaşanmaktadır. Beylerbeyi açıklarına gelindiğinde balık da balıkçı da yorgundur ama kazanan Hüseyin Şalvarlı olur. Arkadaşı Herekeli Burhan'ın yardımıyla birlikte suyun üstüne çektiği karartı belirginleşmeye başlayınca kendilerine pay bekleyen martılar kaçışırlar korkudan. Suyun üstünde 7 metre boyunda dev bir köpek balığı vardır. İki motor tarafından çekilen köpek balığı Galata Köprüsü'ne getirilir. Birbirine çatılan 3 direk ortasındaki makara yardımıyla kuyruğundan bağlanan köpek balığı askıya alınarak teşhir edilir. Canavarın yakalandığı haberini duyan İstanbullu köprüye koşar. Tarihi günlerden birini yaşayan Galata Köprüsü üstünde toplanan meraklılar yüzünden trafik aksar. Etrafını gazetecilerin çevirdiği Hüseyin Şalvarlı bir pehlivan edasıyla gülümsemektedir. Babası Kurtdereli Mehmet pehlivan gibi usta bir güreşçi olamamış ama bir deniz devini pes ettirmiştir. Kız Kulesi açıklarında yaşanılan bu olaydan birkaç yıl sonra bir grup dalgıç Tuzla açıklarındaki bir tekneden denize dalarlar. Ellerinde tuttukları taşta şu yazmaktadır. Balık Adam, Doktor Güngör Güven, 8-8-1928, 5-6-1967, Türk Balık Adamlar Kulübü. O günden sonra bir köpek balığı tarafından parçalanan Doktor Güngör Güven'in mezar taşı dalgıç arkadaşları tarafından ziyaret edilir ve üstüne rengarenk çakıl taşları bırakılır. İstanbul'un fare kapanı. Karadeniz'den gelen buzulların kentin iki yakasını ayıran boğazı kapattığını duyan İstanbullular kıyıda toplanırlar. Bu ilginç doğa olayının tanıkları arasında cesaretli olanlar, buz kütlelerinin birinden diğerine atlayarak boğazı yürüyerek geçme ayrıcalığına sahip olmayı kaçırmazlar. İçlerinde taşıdıkları cambazın sesine uyanların yaptıkları gösteriyi izleyenler arasında bulunan Besim Ömer Bey, 1912 yılının 14 Nisan gecesini anımsar. Besim Ömer Bey eğitimini Paris'te yapmış, Cağaloğlu'nda muayenehanesi olan bir tıp doktorudur. Bir gün penceresinde sık kafeslerin olduğu muayenehanesinin kapısı çalınır. Gelenler saraydandır. Padişahın gözdesi olan bir sultanın doğurması için Fransa'dan uzman bir doktor istenmiş fakat çağrılan doktorun aynı tarihte İsveç sarayında bulunacağı bildirilmiştir. Besim Ömer Bey'in kapısını çaldıranda Fransız doktorun gönderdiği yanıta "Besim Bey oradayken benim gelmeme gerek yoktur" notun düşmüş olmasıdır. Haremde yaptırdığı doğumla sarayın gözdesi olan Besim Ömer Bey, 24 Nisan günü New York'ta yapılacak olan bir kongreye katılmaya karar verir. Fransa'nın Calais limanından İngiltere'ye geçecek, Southampton'dan bineceği gemiyle de New York'a ulaşacaktır. Oysa Calais'te siz, oyun olsun diye dolandığı pencere tüllerinden çıkış yolunu bulamayan birer çocuğa dönüştürdüğü gemileri limana tutsak eder. İstanbul'a geri dönen Besim Bey, yıllar sonra boğazı kapatan buzullara bakarak sis yüzünden yapamadığı yolculuğu anımsar. Nefsali Afiyet adlı ilk sağlık ansiklopedisinin de yazarı olan doktorun, biletini İstanbul'dan ayırttığı Titanic adlı gemideki kamerası buzdağına doğru olan yolculuğuna boş çıkar. Buzuldan buzula atlayan insanlardan biri ayağa kayıp denize düşer gibi olsa da toparlar kendini. Bu durum kıyıdaki izleyiciler arasında heyecan yaratır. Besim Ömer Bey, "Titanik'e binseydim, buz parçaları arasında yaşam kavgası verenlerden biri de ben olacaktım" diye düşünür. İstanbul Boğazı'nın buzullarla kaptandığı dönemlerde çok üşüyen ve aralarında küçük bir iceberg gibi görünen Kız Kulesi'nin fener bekçisi Mustafa Sal, Devlet Limanlar Umum Müdürlüğü'ne 9 Ağustos 1940 tarihinde bir dilekçe yazar. 27 seneden beri Kız Kulesi'nde fener gardiyanı vazifesinde bulunmaktayım. Bu kere of kazasında bulunan 6 nüfus efradı ailemden refikam ile validemin ağır surette hasta bulundukları haberini aldım. Mezkur mahalde çocuklarımı himaye edebilecek başka kimsem bulunmadığı gibi esasen 10 seneden beri hiç mezuniyet almamış bulunmaktayım. Mezun bulunduğum müddet zarfında gardiyanlık vazifen dahi ikinci gardiyan İsmail İşlekel tarafından ifa edileceği taahhüt olunduğundan çocuklarımın muhafaza ve himayesini temin etmek üzere gidip gelme yol müddeti hariç olmak üzere 20 gün mezuniyet verilmesine müsaade buyurulmasını saygılarımla dilerim. Mustafa Bey başgardiyan olarak imza atsa da dilekçeden mahkumun da yine kendisi olduğu anlaşılıyor. 1990 yılında Yeşilada feribotunda ilaçlama yapan 3 görevlinin ölmesi üzerine tüm bakışlar Kız Kulesi'ne çevrilir. Gemilerdeki farelere karşı kullanılan siyanür gazının tarihi kulede depolandığının anlaşılması tepkilere yol açar. 2 yıl sonra da Atak adlı bir balıkçı motoru yaklaşır Kız Kulesi'ne. Şairler Adacığı Şiir Cumhuriyeti ilan ederek Raflarında Sunay Akın'ın Makiler, Cemal Süreyya'nın Üvercinka, Akgün Akova'nın Sansürtürme Şair Abü adlı kitaplarının da bulunduğu küçük bir kütüphaneyi tarihi eserin çirkin kullanımına panzehir olarak kulede bırakırlar. Sonraki haftalarda düzenledikleri şiir akşamlarında kütüphanenin bekçi tarafından ayakkabılık yapılmak üzere evine götürüldüğünü öğrenirler. Şiir kitaplarına ne oldu? Fareler tarafından yenildiler mi yoksa? Bu kaygı hiç de boşuna değildir. Hele şair Aristo'nun milattan önce 1. yüzyılda yazdığı şu dizeleri okuduktan sonra: "Ekmek için geldinizse bizim eve, fareler, gidin başka delik bulun, ben yoksul adamım. Ev demeye 1000 şahit ister bizim eve, gidin bir zenginin konağına, bol bol peynir kemirin, kuru üzüm yiyin, yemek artıklarıyla ziyafet çekin kendinize. Dişlerinizi keskinleştirmek istiyorsanız, benim kitaplarımı kemirerek yemeğinizin tadı tuzu olmaz." İstanbul tarih boyunca farelerin ciret attığı bir kenttir. 1792 yılında İstanbul'a gelen Doktor Olivier, geceleri çaylak ve baykuşlar tarafından avlanan farelerin çok oluşunun bir nedenini de kedilerin azlığıyla açıklar. Fransız doktora göre kentte kürk giyme modasının yaygınlığı da veba hastalığının görülmesine neden olmaktadır. İstanbul'da bir salgın hastalık sırasında karantina hastanesi olarak kullanılan yerlerden biri de Kız Kulesi'dir. Maltepe Askeri Hastanesi'nin yetersiz kalması durumunda tecrit yeri olarak kulenin bulunduğu adacığın kullanılması, Osmanlı'nın sağlık sorunlarına gösterdiği duyarsızlığı ortaya çıkarır. Kentin Marmara girişinde bulunan adaların salgın sırasında karantina yeri olarak değerlendirilmemesi Doktor Olivier'i hayretler içinde bırakır. Bu doğa vergisi zenginliğin görülemeyip orada bir karantina limanının açılmaması binlerce İstanbullunun yaşamına neden olmuştur. Kız Kulesi'ni konu alan ilk filmde de bir salgın hastalığın yol açtığı dram işlenir. 1923 yılında Muhsin Ertuğrul'un çektiği filmde kuledeki fener bekçisinin öldürmek zorunda kaldığı kuduz olan oğludur. Güvendiğiniz birisi sizi hayal kırıklığına uğratırsa söylenecek bir söz vardır: "Dağ fare doğurdu." Uygarlığın dağların insan tarafından taklit edilmeye başladığı düşüncesinde olan bilim adamları vardır. Bu konuda örnek olarak Babil Kulesi, Mısır piramitleri ve Aztek tapınakları gösterilir. 2000'li yılların başında uygarlığın geldiği en son nokta bilgisayardır. Ve biz bilgisayarın kumanda aracına mouse diyoruz. Ne dersiniz? Böylelikle dağ gerçekten de fare doğurmuş olmuyor mu? Mouse'dan elini alamayanlar için bilgisayar bir fare kapanından farksızdır. Fare kapanı dedik de Erik Fried'in dizelerini okuduktan sonra bir fare kapanı satıcısının öyküsünü öğrenmek üzere Yunanistan'ın Pire kenti sokaklarına doğru yelken açalım. Fare, fare kapanında ölü bir kedi. Gördüğünden bu yana devrim planları yapmakta. 11 Ocak 1923'te Alkmini adlı gemiyle Yunanistan'a sığınan Mersin Ermeni Kardeşler Cemiyeti'nden Kirkor Nazlıkyan sokaklarda fare kapanı satarak sağlar geçimini. Evinin küçük bahçesinde sevgilisi Urania ile birlikte akşamları demlenip şarkılar söylerken pire fareleri gündüz sokak sokak gezerek sattığı kapanlara yakalanmaktadır. Ama Nazlıkyan asıl kapanını Yunan Sivil Savunma Örgütü'nün içinde kurmuştur. Kapandaki beyaz peynir ise sevgilisi Urania'dan başkası değildir. Urania'nın bir Yunan teğmenine aşık olması tüm planları alt üst eder. Kadın Nazlıkyan'la ilgili şu bilgileri verir yeni sevgilisine: "Asıl adı Fevzi'dir, rütbesi binbaşıdır. Kardeşi de Türk Genelkurmayı'nda görevli bir albaydır. Geceleri hep haritalar, krokiler çizer, bunları da Türk ticaret ateşesi Mithat Bey'e aktarır." Fevzi Kamacı'nın bir Türk casusu olduğunun anlaşılması üzerine siyasi polis şefi Yarbay Stavropulos yakalanması için Başbakan Çaldaris'ten izin ister. Delillerinin yeterli olmaması Fevzi Bey'in tutuklanmasını geciktirir. Bu arada fare kapanı satıcısı sevgilisinin kendisini terk etmesiyle bunalıma girdiğini, intihar etmeyi düşündüğünü yayar etrafına. Günün birinde de aniden yok olur ortalıktan. Türk casusu Fevzi Bey öldürüldü mü yoksa intihar mı etti? Bu sorunun yanıtı tarihin sayfalarında sır olarak kalırken, 2000 yılında İstanbullular sinemanın ünlü casusu 007 James Bond'un Kız Kulesi'nden sevgilisini kurtarışını nefeslerini tutarak izlerler. Dünya Yetmez adlı filmde bir Rus nükleer denizaltısı boğazdan gizlice geçerek Kız Kulesi'nin altından tarihi eserin içine girer. İstanbullu sinema severler bir İngiliz casusu karşısında komik duruma düşen Ruslara gülerler ama aynı yıl içerisinde buzulların yüzdüğü Bering Boğazı'nda batan Kursk adlı nükleer denizaltıda ölen 118 Rus denizci için gözyaşı dökerler. Ardından asıl gözyaşı dökülmesi gereken Kız Kulesi'nin kaybolan kapısıdır. Kuleyi 49 yıllığına kafeterya ve satış merkezi yapmak üzere kiralayan şirket, tarihi eserin Marmara Denizi'ne bakan güney cephesindeki kapıyı sözde onarım çalışmaları sırasında yok etmiştir. Soğuk demir işçiliğinin en sıcak örneklerinden biri olan kapıda Kız Kulesi, feneri yanarken ve tepesinde iki martı uçuşurken görülmekteydi. Kuleyi şiir cumhuriyeti ilan edip şiir akşamları düzenlediğim yıllarda kaybolan kapının bir fotoğrafını çekmiştim. Ona da kitabın sayfalarında bir yer açarak İstanbul'un kaybolan güzellikleri listesine kaydını yapalım. Midelerini doldurmak üzere lokantaya dönüştürülen Kız Kulesi'nin kapısını çalanların çalınan kapı umrunda mıdır ki? Leylekler geçerken. Bükreş cezaevindeki mahkum her sabah olduğu gibi 1915 yılının 13 Şubat günü de hücresinin penceresine konan serçelerin ötüşleriyle uyanır. O gün kahvaltısının bir bölümünü serçelerle paylaştıktan sonra oturur ve dört duvar arasından bir mektup yazar kız kardeşlerine. Serçelerim elimden kırıntıları yiyerek bir toplumsal düzeye yükseldiler. İlk günler çağrıma sekerek korkarak gelen bu kanatlı çiçekler, şimdi güvenle parmaklarımın ucundan kırıntıyı gagalıyor, yöremde cıvıltıyla uçuşuyorlar. Alcatraz kuşçusu gibi serçelerle dostluk kuran, onları elleriyle besleyen mahkum, Selanik'te doğmuş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de okuduğu Şemsi Efendi Mektebi'ne gitmiştir. 27 yaşındaki mahkum, ziyaretçisi olduğunu söyleyen gardiyanın ardından yürürken merak içindedir. Yabancısı olduğu bu kentte kendisini görmek isteyen kim olabilir ki? Mahkum, 2 yıl önce öğrenci olarak bulunduğu Paris'in bir sinemasında, Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanları haklı gösteren sahneleri izlerken sinirlerine hakim olamamış, sahneye sandalyesini fırlatmıştır. Kendisini ziyarete gelen ise Balkan halkını Osmanlı'ya karşı kışkırttığı için karşısına tabancayla dikildiği İngiliz gazeteci Noel Edward Buxton'dır. Mahkum Noel Buxton'a ateş açmış ama kardeşi Leonard Buxton'ı yaralamıştır. O gün ziyaretçi şunları söyler mahkuma. Sen cesur bir çocuksun, ben de fena adam değilim. Tesadüf bizi karşı karşıya getirdi. Aramızdaki fikir aykırılığını ve siyasi kini bir tarafa bırakarak insan sıfatıyla ahbap olamaz mıyız? Cezaevi serüveni Romanya'da gizli çalışmalar yapan İngiliz Noel Edward Buxton ve Leland Buxton adlı kardeşlerin karşısına 2 Ekim 1914'te tabancasıyla dikildiğinde yakalanmasıyla başlamıştır. Balkan halklarının İngiltere yanında yer alması için Osmanlı'ya karşı etkinlik yürüten kardeşlerden Noel Buxton, kendilerini öldürmek isteyen adamı merak ederek cezaevine gider. Böylelikle mahkumun serçelerle kurduğu dostluktan çok daha sıcak bir dostluk başlar aralarında. Öyle ki Bükreş'in Almanlar tarafından işgal edilip mahkumun serbest bırakılmasına kadar sürer gider bu dostluk. Kenti işgal eden askerler Saat Kulesi'nin bulunduğu meydana geldiğinde binaların çatılarına konan kuşlar aşağıda olup bitenleri şaşkınlıkla izlemekteydiler. Meydanlarını askerleri alkışlamak için toplananlara kaptıran kuşların yüzlerindeki endişe kalabalığın arasına tek tük serpilmiş insan yüzlerinde de görülmektedir. Bahar yağmuru taşıyan bulutlarla kaplıdır gökyüzü. Yol boyunca alkışlanan askerlerin en önünde ilerleyen at üstündeki adamın elinde ucu yere kadar uzanan görkemli bir bayrak vardır. Gök gürültüsünden önce duyulan silah sesiyle bayrağın tamamı serilir yere. Askerler ve onları karşılamaya gelen insanlar kaçışırlarken köşedeki kıraathanenin önünde eli silahlı bir adam heykel gibi durmaktadır. Onun bu duruşu yıllar sonra gerçek bir heykele dönüştürülecek ve kaidesine Hasan Tahsin adı yazılacaktır. İzmir'in Konak Meydanı'nda bulunan Hasan Tahsin'in heykeline kuşlar konup havalanır her gün. Ama ne zaman sağ eline bir kuş konsa hüzünlenir Hasan Tahsin, çünkü elinde o an tabanca değil, ekmek kırıntıları olsun ister. Ülkesini işgal etmeye gelen ordunun en önünde bayrak tutan Yunan teğmeniyle de yaşamın başka bir anında karşı karşıya gelselerdi, tıpkı Noel Buxton gibi dost olacaklarını çok iyi bilmektedir. Hasan Tahsin'in açtığı emperyalizme karşı direniş yolunda binlerce insan geçer Anadolu'ya. O yıllarda Hilali Ahmer'in, yani Kızılay'ın idarecilerinden olan Adnan Adıvar ve eşi Halide Edip Adıvar da direnişçiler arasındadır. Bu durum işgal güçlerinin kuklası olan İstanbul hükümetinin Hilali Ahmer üzerinde baskı kurmasına neden olur. Derneğin kasasındaki altınlara göz koyan İstanbul hükümeti yardım isteğinde bulunur. Katibi Umumi Hikmet Gizer böyle bir isteğin kuruluş amaçlarına aykırı olacağı karşılığını verince de derneğin gelirine el koymak amacıyla bir denetleme heyeti gönderilir. Ancak dört müfettişten oluşan heyetteki Ermeni Aram Bey ve Nedim Nazmi Bey Hilali Ahmer lehine oy kullanınca plan bozulur. Bu sırada Sivas Kongresi toplanmış, bağımsızlık direnişini yönetecek olan temsil kurulu belirlenmiştir. Derneğin altınlarının Anadolu'ya gönderilmesi kararı üzerine tüm tehlikeyi göze alan İsmail Besim Paşa sorumluluğu üstüne alarak altınları Mustafa Kemal Paşa'ya teslim eder. Emperyalizme karşı harcanan altınlar savaş sonrasında eksiksiz olarak geri ödenir Kızılay'a. Göçmen kuşlar gibi Kızılay'ın altınlarını düşlerindeki sıcak ülkeye taşıyan İsmail Besim Paşa'nın kızı Sabiha Hanım'ın torununu yaşantısının büyük bir bölümünde hapishane kapılarında görürüz. Görüş günlerinin dışında kocasından dört duvar arasından yazdığı mektuplarla gidermektedir özlemini. Mapushane penceresine oturmuş, suskun bir adam neler düşünür leylekler geçerken, yakın geçmişin mutlu ve mutsuz günleri mi yeşerir gönlünde? Güneyin pamuğuna durmuş tarlaları, tuz ve deniz kokan ılık rüzgarları mı geçer aklından? Yoksa incir kuşlarını, sıtma ağaçlarını ve yoksul baba evini mi özler? Bütün kuşlar göç mü eder çoraklaşmış yüreğinden? Penceresinde yalnız mı bırakırlar onu? Karısına yazdığı bir başka mektupta, "Bu kalın ve sessiz duvarlar ki benim için bir sinema perdesidir." diyen mahkum, Hasan Tahsin'le ilgili bilgiler ister arkadaşlarından. Özgürlüğüne kavuştuğunda anti-emperyalist gazetecinin yaşamını konu alan filmi mutlaka çekecek, Hasan Tahsin rolünü de kendi oynayacaktır. Senaryoya katkıda bulunan Yaşar Aksoy ile mahkum arasında bağlantı Altan Yalçın tarafından kurulur. Filmde 12 Mayıs günü Pire Limanı'ndan İzmir'e doğru hareket eden Yunan donanmasında dağıtılan bildiri de sunulacaktır izleyiciye. Söz konusu anti-işgalci direniş bildirisini dağıtan Yunan Komünist Partisi üyesi denizciler, gemiler sefer halindeyken kurulan askeri mahkemede yargılanmış ve donanma Çatalkaya önlerinden İzmir'e girerken cesetleri denize atılmıştır.